Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla her zaman olduğu gibi birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya bu haftada devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam malumunuz çok önemli konu başlıkları var bu hafta konuşacağımız medeniyet coğrafyamıza dair, ama bu medeniyet coğrafyasının kalbi olan Türkiye'de bu hafta, daha doğrusu geçen cuma bir deprem yaşandı. Elazığ merkezli, Sivrice merkezli, Malatya'da da yıkıma yol açtı ve 41 vatandaşımız bu depremde vefat etti. Birçok vatandaşımız yaralandı, binalar yıkıldı. Siz de bir coğrafyacı olarak, depremi yakından tanıyan bir akademisyen olarak programımıza o bölgede yaşanan deprem hadisesiyle başlayalım. Neler söylersiniz? Elazığ merkezi bir deprem ve Türkiye bir deprem ülkesi. İstanbul'da deprem olacak mı, olmayacak mı, ne zaman olacak tartışmaları da devam ederken sözü size bırakalım. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle Elazığ ve Malatya'da depremde canlarını kaybeden kardeşlerimiz, Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve malları, evleri hasar gören bütün kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Malumunuz memleketimiz bir deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır ve Türkiye arazisinin %90 civarı çeşitli derecelerden, yani birinci, ikinci, üçüncü dereceden deprem hattı üzerinde. Bu depremde Türkiye'nin 3 büyük fay hattı olan işte Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu diyoruz. Bu Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer aldı. İnsanları tedirgin eden, huzursuz eden bazı açıklamalar var. İşte yarın şu bölgede şöyle bir deprem olacak gibi. Evet. Yalan yanlış beyanatlar oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz için şunu söyleyebiliriz. Nasıl ki bütün canlılar bir gün ölecektir, bu fay hatları üzerinde de bir gün deprem olacaktır. Ancak nasıl ki insanın bir dakika sonra mı yoksa 50 yıl sonra mı öleceğini bilmek mümkün değilse, depremin de ne zaman, hangi saat ve dakikada olacağını bilen herhangi bir teknoloji yok. Bunların hepsi afaki şeyler. Bunlara inanmamak gerekir diye düşünüyorum. Yalnız depremle ilgili şunu söyleyelim. Deprem tıpkı karın yağması, şimşeğin çakması veyahut da yazın aşırı sıcakların olması, sel afeti, yani aşırı yağışlarla sellerin olması gibi doğal bir olaydır. Ve eski Türklerde 1000 yıl önce falan deprem olduğu zaman yer silkindi derlermiş. Yer silkindi. Yani çadırda oturan bir insana 8 şiddetinde deprem olsa ne olur, en fazla çadırın direği yıkılır. Evet. O halde burada yerin silkinmesi, yani fay hareketleri değil, bizim bile bile, yani biliyoruz ki fay hattına yaklaştıkça, çürük zeminler üzerine bina yaptıkça ve depreme dayanıklı olmayan binalar üzerinde oturdukça risk artıyor. Biz bunları bile bile biraz daha rant ve işte bu binayı yapan insanların inşaat malzemelerinden bir takım hırsızlık yapması neticesinde biz bunu yaşıyoruz. Yoksa şöyle düşünmek doğru olmaz. Yani depremde günahkarlar ölür de diğer insanlar kalır gibisinden. Mesela Elazığ depreminde de gördük. Diğer depremlerde de, Allah muhafaza İstanbul'da da bir deprem olsa şunu göreceğiz. Evet. Zenginler en iyi binalarda oturuyorlar. Sağlam binalarda ve garibanların binası çürük binalar. Bu nedenle o tür genellemelerin pek doğru olduğuna inanmıyorum. Ancak deprem bir vakadır. Depreme karşı alınacak tedbirde sağlam zeminde sağlam binalar yapacağız ve bunu bütün toplum olarak yaptığımız zaman, ki Japonya örneğinde bu tür depremler Japonya'da çok daha fazla oluyor ve şey olmuyor, ama geldiğimiz noktaya bakacak olursak 1939 Erzincan depreminde 10 binlerce kişi öldü Marmara depreminde. Hatta aynı bölgede bundan 30-40 yıl önce olan 6.4 Bakın bu 6.8 sanırım, evet. 6.6 şiddetinde binlerce insan hayatını kaybediyor. Yani yıllar geçtikçe, inşaat tekniğimiz geliştikçe daha az can kaybıyla bu depremleri atlatabiliyoruz. Yani kısaca şunu ifade edelim. 1999 depreminde bir hafta geçmesine rağmen başka ülkelerin, hatta misyoner teşkilatların enkaza gidip de insanlara yardım ettiği, adeta devletin çöktüğü bir ortamda deprem paralarının maaş olarak dağıtıldığı, evet, bir Türkiye'den bugüne geldik ve bugün Kızılay'ın bu kadar karalanmasını da manidar bulduğumu belirtmek istiyorum. Yani, evet, yanlışlık olabilir Kızılay'da da, yani bu deprem sonrasında bu kadar gündeme getirilmesi iyi niyetli bir yaklaşım olduğu, hı-hı, kanaatinde değilim.
Peki hocam. Bu depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyelim ve yaralananlarda acil şifalar dileklerimizi iletelim. Ve önemli gündem başlıklarıyla devam ediyoruz. Medeniyet coğrafyamız Erkam Radyo'da. Hocam, 100 yılın anlaşması planı şeklinde Trump'ın bir açıklama yapacağı söyleniyordu. Ve bu açıklama Salı günü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da katıldığı, hatta davetli olan ülkelerin büyükelçileri olan Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn'in temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıyla dünyaya duyuruldu. Ama bu Filistin'i parçalamıştı. Planı olarak daha çok konuşuluyor bu yüzyılın planı, sözde barış planı. Öncelikle bu planı nasıl değerlendirirsiniz? Filistin'e gerçekten de haklar tanıyor mu? Filistin devletinin kurulmasını öngörüyor mu? Ya da bu plan aslında fiili olarak yaşanan işgalin resmileştirilmesi mi? Neler söylersiniz? Size bırakalım sözü.
Öncelikle zamanlamasına dikkat edelim. Bu plan, evet, bu plan niye bugünlerde açıklandı? Çünkü Trump azil süreci yaşıyor. Evet. Netanyahu da İsrail'de rüşvet ve yolsuzluktan yargılanmak üzere, işte hükümette bir takım sıkıntılar, çalkantılar,
evet,
var.
Seçimi kaybetmiş.
Ve her iki siyasi liderin de kendi kişisel ajandalarından kurtulmak için bir tribünlere oynanan bir olay bu. Bir bu boyutu var. İkincisi, olayı şöyle düşünelim. Yani Filistin topraklarının tamamındaki Filistinliler deseler ki biz devlet kurmak da istemiyoruz. Hı hı. Filistin devletinden de vazgeçtik. Yaşadığımız yerde İsrail'in vatandaşı olmak ve uyumlu bir vatandaş olarak yaşamak istiyoruz dese
ne olur?
Ne olur? İsrail bunu da kabul etmez.
Evet.
Çünkü İsrail'in ve Siyonizmin buradaki hedefi o bölgelerdeki Filistin topraklarını aşama aşama gasp ederken, bir taraftan da oradaki Filistinlileri, Batı Şeria'dakileri Ürdün'e, Gazze Şeridi'ndekileri de Mısır'a, o Sina Yarımadası'na ve Şarm el Şeyh bölgesine, işte 50 milyar dolar vesaire deniyor ya. Şimdi siz 3-4 milyon insanı yerinden yurdundan edince onun başını sokacağı, biz Suriyeli mültecilere bile biriketten ev yaptırıyoruz, ne kadar paraya mal oluyor.
Evet.
İşte bu paraları da böyle pişmiş kelle gibi sırıtan aşağılık o Körfez'deki bazı, işte az önce ismini, hı hı, daha ağzıma almak istemediğimiz o insanların sırtına yükleyerek böyle bir plan diye dünyanın huzuruna çıkıyorlar. Yani burada Filistinlere yönelik sadece bir 50 milyar dolar rüşvet,
evet,
deniyor. Yani onlara bir takım maddi yardımlar yapılacak deniyor. O paralar da Körfez ülkelerinden alınacak. Ha, kısaca burada şimdiye kadar geleneksel olarak bildiğimiz Amerika bir ara bulucu konumundaydı Clinton döneminde.
Evet.
Mesela Oslo barış görüşmeleri olmuştu Arafat'la. İsrail Başbakanı
Şimon Peres miydi
Şimon Peres olsun, Ehud Olmert olsun, evet, diğer şeyler, hı-hı, arasında konuşmuştu. Hatta bir İsrail Başbakanı da anlaşmalara oturduğu için de katledilmişti.
Evet.
Kökten dinci bir Yahudi tarafından. O halde İsrail'in barış gibi bir derdi yok. İsrail'in sınırları belli değil. Hala onlar kendilerinin Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş toprakların sahibi olarak görüyorlar. Fakat bu projeyi uygulayabilmek için yavaş yavaş bu bölgeyi insansızlaştırmaya çalışıyorlar. İşte Batı Şeria'daki uygulamış oldukları Yahudi yerleşimciler önce yerleştiriyorlar, daha sonra Filistinleri topraklarından sürme projesidir. Ama Türkiye'nin dışında dikkat ederseniz ciddi bir tavır koyan da olmadı. Evet. Ne Mısır'dan, ne Suudi Arabistan'dan ve ne diğer İslam ülkelerden. Halbuki Mescid-i Aksa, Kabe ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü kutsal mabettir. Kudüs yine aynı şekilde sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Hristiyanların da
kutsal
bu kıyamet kilisesi. Yani bütün Hristiyanlar o Haçlı seferleri yaparken Kudüs'e ulaşmak istiyorlardı. Yani bizim Kabe'miz nasıl Mekke'deyse Hristiyanların da yegane bu hacı oldukları, diğerleri çakmadır. Yegane mabetleri kıyamet kilisesi, hemen Mescid-i Aksa'nın yakınında olan kilisedir. Orayı da işgal ediyor Yahudiler. Hı hı. Dolayısıyla aynı zamanda bizim Mescid-i Aksa'nın altından tünel kazarak orada tarihte kendilerince Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istiyorlar. Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyorlar. Yani İslam dünyasında rahmetli Necmettin Erbakan'ın bir sözü vardı. Kudüs meselesi, Filistin davası, yani bu toprak meselesi değil, iman meselesi diyordu. Evet. Yani burada şu sınırlar şuna geldi, bu sınırlar buna gittiden öte bu bir Müslümanın izzetidir, şerefidir. Bu nedenle de tavır koymak lazım. Mesela ben ilk defa Türkiye'de yani sol bir politikacının da böyle dün verilen bir beyanatı gördüm. Yani çok sevindim, memnun oldum. Evet. Yani Türkiye'de sevinilecek bir durum. Hı hı. En sağdaki de en soldaki insanlar da Kudüs konusunda, Filistin konusunda duyarlıdır.
Mecliste yani, de hocam 5 partinin
bu duyarlılığı ayakta tutmak lazım. Hı hı. Onun kıymetini bilmek lazım. Yani Türkiye olarak bu konuda çok onurlu bir duruş gösteriyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle. Evet. Burada kimse birbirine şey yapmasın.
Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları var. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyor. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınları Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır diyor. Bugün Kudüs'ü savunamazsak yarın Mekke'de elden gider diyor. İşte Suudi Arabistan'a, diğer ülkelere serzenişte bulundu, tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu konuşalım biraz da Avrupa Birliği'nden, mesela Birleşmiş Milletler'den yeterince tepki geldi mi? Bir de Filistin daha önce yapılan Oslo anlaşmalarını askıya aldığını, uygulamayacağını açıkladı. ABD'nin Filistin'e görüşme talebi vardı, diyalog talebi. Filistin bunu da reddetti. Kesinlikle hiç kimse bu tür görüşmelere katılmayacak dedi. Tepkileri ve bundan sonra olacakları konuşalım. Yani nereye gider bu yüzyılın anlaşmasının onaylanması? Bir sonuç doğurur mu, yoksa ciddi bir tepki sonrası anda, geri adım gelir mi?
Şu anda İslam dünyası diyoruz değil mi?
Evet.
Şimdi 100 yıl geriye gidelim. 1920 yılında, şu an 2020, 1920 yılında bağımsız diyebileceğimiz 3 tane devlet vardı. Bunlar Türkiye, yani işte Osmanlı'dan sonra hemen Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık biz. Türkiye, İran ve Afganistan'dı. Yani şu anda bizim İslam dünyası dediğimiz bütün coğrafya ya İngiltere'nin ya da işte Batılı müstemleki ülkelerin veya Rusların esareti altındaydı. Yani bunlarda bir devlet geleneği yok. Halbuki Kudüs, Filistin ve Orta Doğu coğrafyası 1517'den 1918'e kadar 401 yıl, bakın 401 yıl bizzat Osmanlı'nın idare ettiği bir şehirdir. Evet. Kudüs ve o Kudüs'ün eski şehrindeki surları, şu an ayakta duran yani surları, nasıl ki İstanbul'da o tarihi surlar vardır, Diyarbakır'da vardır, işte birçok Anadolu şehrimizde şehri çevreleyen surlar vardır. Kudüs'teki surları Kanuni Sultan Süleyman en son inşa etmiştir, onarmıştır ve bugüne kadar gelmiştir. Oradaki eserlere bakıyorsunuz, yarısı Osmanlı'dır, geri kalan bir yarısı da Memlükler zamanında kalmadır. Memlükler de 260-270 yıl Mısır merkezli bir Türk sultanlığıdır. Memlük sultanları Kıpçak kökenlidir. Ondan önce Turunoğulları, İşitiler vardır. Yani Kudüs'ün Filistin'in tarihinde neresinden baksanız 500 yılı aşkın, 7-800 yıla uzanan bir Türk ve bizim soyumuzdan gelen insanların hakimiyeti söz konusu. Yani bugün biz Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan hangi duyarlılığı bekleyeceğiz? Adamların tarihi ne? Geçmişi nereye kadar gidiyor ki evet, bu duyarlılığı beklesinler? Dolayısıyla elbette ki Türkiye bu direnci gösterecektir. Yani biz iktidarıyla muhalefetiyle köklü bir milletin, ecdadın evlatlarıyız. Bu konuda da pabuç bırakmamamız gerekiyor. Çünkü Osmanlı 1918'de Filistin'den çekildiğinde oradaki Yahudi nüfusun oranı %3-5 arasındaydı.
Evet.
Bütün Filistin topraklarında. İngilizler 30 yıllık manda yönetimi sırasında 1918'den 1948'e kadar olan dönemde bütün Avrupa, Sovyet Rusyası, Afrika, bütün dünyadan topladıkları Yahudilerle bu %3-5'lik Filistin'deki Yahudi oranını %30'lara çıkarttılar. Ve 1948'de İsrail Devleti ilan edildiğinde nüfusun %30-32'si
evet,
Yahudi ama %60 civarında Müslüman nüfus vardı ama ikiye böldüler. Arkasında 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail bugünkü Batı Şeria ve Gazze olmak üzere işgal etti ve taksit taksit de bu şeyini sürdürüyor. Halbuki Kudüs sadece bakınız Müslümanlar için değil, Hazreti İbrahim, eşi Hacer, Yakup peygamber ve Yakup peygambere İsrail derler Yahudiler.
Hı hı.
Bunların hepsinin kabrinin olduğu yer El Halil Camisi'dir. El Halil şehrindedir, hemen Kudüs'ün 15-20 kilometre ilerisinde. İsrailler orada camiyi ikiye böldüler.
Evet.
Provokasyonla şu anda yarısını sinagog, yarısını cami olarak kaldı. Şu an Mescid-i Aksa üzerinde böyle hareketleri vardır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerdir. Hazreti Süleyman'ın ve birçok peygamberin, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'dan tutun da yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta, semavi dinlerde adı geçen, Kur'an'da adı geçen birçok peygamberin ayak bastığı kutsal topraklardır. Barış ve kutsiyet ifade eden bir şehirdir Kudüs ve bizim Kudüs'e bakış açımız böyle olmalıdır. Ancak Siyonist medya önce Müslümanların meselesi olmaktan Arapların meselesi olmaya indirgediler. Arapların meselesi olmaktan da Filistinlilerin evet, bir meselesi olmuyor. Orada gariban, zavallı, silahı olmayan, devleti olmayan, parası olmayan, adeta açık hapishanede Yaşar gibi Gazze şeridinde üzerinden sürekli İsrail'in bombaladığı bir coğrafyada ki bu insanlara biz bu davayı sadece sırtına yüklersek bunun vebali evet, ağır olur. Bu nedenle de birincisi bu davanın bayraktarlığının Türkiye olması gayet doğaldır. İkincisi de iktidarıyla muhalefetiyle bu konuya sahip çıkmamız da önemli bir evet, kazanımdır. Bunu da hafife almamak gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, bu bahsi kapatalım ama yine İsrail merkezli bir haber vardı ki önemli bir haber. Bir İsrail gazetesinde bir haber yazı kaleme alınmış hocam. Buradaki yazıda geçen günlerde İran'ın dış operasyonlarını yürüten Kasım Süleymani'ye atıfta bulunarak aslında MİT Başkanı Hakan Fidan Süleymani'nin ikizi olarak gösteriliyor. Süleymani'nin yerin birkaç arşın altında işte yattığını, aynı akıbeti MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ne zaman yaşayacağına dair bu şekilde bir göndermede, üstü kapalı bir tehditte bulunuluyor. Ne dersiniz
şimdi
bu yazıyla ilgili?
Ve o yazar sıradan bir gazete, sıradan bir yazar değil. Bunlar tamamen İsrail Devleti'nin kontrolünde olan ve bilinçli olarak sızdırılan bir yazıdır.
Evet.
Amerika'da, Batı dünyasında ve İsrail'de bu çok sık rastlanan bir durumdur. Yani siz bir olayın nasıl tepki vereceğini ölçmek için önce bir haberi basından sızdırırsınız.
Evet.
Yani Türkiye buna nasıl bir tepki gösterecek, dünyada bunun yankıları nasıl olacak gibisinden. Ancak Türkiye'de hakikaten yine iktidarıyla, muhalefetiyle çok dik bir duruş oldu. Yani siz kendi içinizde Hakan Fidan'ı eleştirebilirsiniz. Evet. Takım işte MIT'in bazı şeyleri eksik yaptı, fazla yaptı diyebilirsiniz kendi içinizde. Ama bir başka ülke senin istihbarat başkanını böyle tehdit ediyorsa, evet, bu senin için ar namus meselesidir. Yani bunu yedinir yutulur bir şey değildir. Hadsizliktir, densizliktir. Buna da herhalde devletin ilgili mercileri gereken cevabı verir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. Bu bölüm için son 5 dakikamız kaldı. Onu da belirterek devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıktı. Cezayir'le başlayan, Gambiya'yla devam eden ve Senegal'de noktalanan bir ziyaretti. Cezayir hiç kuşkusuz önemli bir ziyaret. Çünkü Libya meselesi ön planda. Bu konuda da Cezayir ve Türkiye'nin Libya konusunda ortak hareket etme kararı çıktı. Hem bu ziyaret hem Libya meselesi üzerinden değerlendirerek Gambiya ve Senegal'in de önemini anlatır mısınız hocam?
Şimdi Afrika'nın kuzeyinde Avrupa ile Afrika arasında bir köprü vazifesi gören Cezayir, alan olarak da yani 30 milyon kilometre karelik Afrika coğrafyasında 2 milyon 300 küsur bin kilometre kare yüz ölçümüyle en geniş alan kaplayan, 40 milyon üzerinde nüfusu ve kıtanın en zengin doğal gaz rezervleri ve Avrupa'ya da birkaç koldan giden boru hatlarıyla bir bölgenin en denge unsuru olan ülkedir. Şu anda Mısır Hafter'in yanında,
evet,
Cezayir'in üzerinde Fransa'nın
baskısı var.
Hissedilir bir etkisi vardır. Çünkü Fransa o asker üzerinde ve oranın ekonomisinde vesaire etkilidir. İşte Türkiye Cezayir'e sık sık bürokratik olarak yapılan temasların yanı sıra Cumhurbaşkanı düzeyinde de temaslar yapılıyor Tunus ve Cezayir'e. Çünkü bu ülkelerin Hafter'in yanında yer alması veyahut da ulusal mutabakat hükümetinin yer alması dengeler açısından önemli olduğu için zamanlaması yönüyle de önemli bir ziyarettir. Ayrıca bizim Cezayir'le ekonomik olarak da ticari önemli ihracat, ithalat, evet, bağlantılarımızın olduğu bir ülkedir. Gambiya'ya gelince, Gambiya ve Senegal. Hı hı. Aslında Gambiya, Senegal'in ortasından akan bir ırmağın adıdır. Bu ırmağın iki yakasında 30 kilometre boyunca bir şerit halinde uzanan ülkenin adı da Gambiya'dır. Gambiya İngiliz sömürgesi, Senegal Fransız sömürgesi. Hatta Fransız sömürgeleri içerisinde bir pijama şeridi gibi uzanır Gambiya denen bir ülke. Bu ülkenin sınırları da nasıl olmuştur? Enteresandır. İngilizlerin o gün, o yıllarda, 100 yıl önceki gemilerinden 30 kilometre menzile kadar top atabiliyorlar. Nehirden o top atışı menziline kadar olan yerleri kontrol altına alıyorlar ve orada kendi yönetimlerini kuruyorlar. Evet. Ve Gambiya'nın sınırları nehrin her iki yakasından İngiliz gemilerinin top menzili, evet, kadar olarak sınırlardır. Ve ben çocukluğumda siyah beyaz televizyonda Kökler diye bir film vardı. Evet. Kunta Kinte'nin ülkesidir. Yani Gambiya. Kunta Kinte Gambiya'dan alınıp Amerika'daki çiftliklerde köle olarak çalıştırılan bir, yani yaşı 50'li o üzerinde olanlar bu filmde hatırlar. Hı hı. Gambiya öyle bir ülke ve 15 Temmuz'dan hemen sonra oradaki FETÖ okullarının ilk devreden ülke olması yönüyle de önemlidir. Türkiye'ye de çok sıcak bakan bir ülkedir ve Senegal'e, Dakar'a kadar gittikten sonra Gambiya'ya da bir gönül alma, hem de bu, evet, bir jest olarak yapılmış. Küçük, Afrika'nın en küçük ülkelerinden biridir Gambiya. Senegal ise Afrika'nın giriş kapısıdır Batı Afrika'da. Çünkü mesela Fransa'nın da bütün Batı Afrika sömürgelerinin yönetildiği yerdir Senegal'in başkenti Dakar. Yani bakıyorsunuz Mali, Burkina Faso, Çad, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti ve güneyde fil dişine kadar olan bölgelerin bütün kontrolü Dakar üzerinden, yani evet, Senegal üzerinden yapılıyordu. Senegal bu yönüyle önemli bir ülke ve aynı zamanda orada da FETÖ okullarının Türkiye'ye devredilmesi nedeniyle, yani Türkiye, Gambiya ve Senegal'de bu Maarif Vakfı vasıtasıyla önemli bir yatırımları, kazanımları ve ilişkiler olduğu bir ülke. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı her gittiğinde üçlü ülkeler paketi şeklinde böyle gittiği zaman bu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Çünkü gelecek Afrika'dadır. Çünkü ticaretinizi 2'ye, 3'e, 5'e katlamak istediğiniz yer yegane yer burasıdır. Çünkü Avrupa'da bundan daha fazla bir şey satamazsınız. Nüfusu yaşlıdır.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, ilk bölümü burada noktalıyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında aranın ardından tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla gündemdeki önemli konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, Çin'den yayılan bir tehlike, bir virüs var. Koronavirüs durdurulamıyor ve her geçen gün vaka sayısı artıyor. Şu ana kadar 213 kişinin bu virüsten etkilenip öldüğü açıklandı. Yine binlerce kişinin etkilendiği, Çin'deki o eyaletlerde, şehirlerde sokakların boşaldığı, adeta hayalet şehirlere dönüştüğü bir salgın yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü de nihayet acil durum ilan etti bu konuyla ilgili olarak. Türkiye'de bugün Çin'de yaşayan, o bölgelerde yaşayan vatandaşları ve kardeş ülkelerin de vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Koca Yusuf'u gönderdi. Ve Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanmadığını yine Sağlık Bakanı Fahri Ettin Koca açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak neler söylersiniz? Yayılma hızı vesaire, bir şüphe var mı bu virüsün ortaya çıkmasında? Buyurun hocam.
Şimdi bugün bu Çin'de yaşanan hadiseyle ilgili ben biraz komplo teorisi gibi insanları farklı yönde düşündürecek bir takım şeyler ifade etmek istiyorum.
Buyurun efendim.
Şimdi 97, 2003 ve 2006 yıllarında müteaddit defalar bir kuş gribi salgını çıktı. Şimdi kuş gribinin çıktığı yerlere bakıyoruz. Kore, Vietnam, Tayland, Rusya, Kazakistan, Türkiye, Romanya, Bulgaristan'da bu kuşlar Avrupa'ya kadar gitmeden durdu.
İlginç, evet.
Sonra bu hadiseden dolayı Türkiye'de 40 milyon civarında o gezen tavuk dediğimiz köylerdeki itlaf edildi. Ve bu saydığım ülkeler beyaz et sektöründe ihracatçı ülkelerdi. Ve Türkiye
yara aldı bu noktada.
300 milyon TL'nin üzerinde o günün parasıyla zarar etti. Sadece beyaz et sektöründen, artı turizmden. Bu ülkeye turistler gitmedi, evet, bu ülkelere de. Arkasından İngiltere merkezli bir deli dana hastalığı çıktı. Ve 15 milyon antiviral, 3 milyon da diğer aşı olmak üzere İngiltere aşı satın aldı. Şimdi sormak gerekiyor. Bu aşıları kim satıyor?
Evet.
Adres Amerika çıkıyor. Ve şimdi bu Çin'deki koronavirüs olayına geldiğimizde bunun bir stratejik boyutu vardır. Amerika ile Çin arasındaki bir ticaret savaşlarının varlığını biliyoruz.
Evet.
Ve Çin kendisini bir şehrine karantinaya aldı.
Evet, Wuhan şehrini. Evet.
Ve zamanlamaya dikkat edelim. Onların yılbaşı milli bayramları. Bu bayramda 350 ile 500 milyon arasındaki insan Çin'den, şehirden köylerine giderler. Bakın.
Göç ederler. Büyük
350 ile 500 milyon arasında. Yani Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğunu düşünürsek. Bu göç sırasında önemli bir iç turizm, iç ticarette bir canlanma olurdu. Şimdi kimse bir yerden bir yere gidemiyor. Herkes şehirde kaldı. Ve bu grip öylesine bir köpürtüldü ki mesela ben internetten böyle WhatsApp mesajlarından gördüm. Çin'de toplu mezarların kazıldığından bahsedildi. Şimdi sevgili dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Çin'de 5000 yıldan beri mezarlık yoktur.
Yakılır.
Çünkü Çinler cesetlerini yakarlar. Yani nereden toplu mezar? O halde burada bize bazı şeyleri yutturuyorlar gibi geliyor. Evet. Mesela Çin'deki insanlar, şehirlerde olanlar fast food, hazır yeme. Yani bizim buradaki sokaktaki insanlarımız işte dönerciden şuradan buradan ne yiyorsa abur cubur. Yani Çin'deki şehirdeki insanlar da 3 aşağı 5 yukarı onu yiyorlar. Ama Çin'deki geleneksel yemekler 5000 yıldır yenir. Yani yeni köydeki yani onlar yılanı da yiyorlarsa, çiyanı da yiyorlarsa 5000 yıldır ve onlar kendilerine göre bir gastronomi kültürleri vardır. Buradan da ben bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çin'de sağlık şöyle yani 5000 yıllık Çin geleneğinde ki ben ona gıpta ediyorum. İnsanları hastalanmama üzere eğitiyorlar. Mesela ortalama bir Çinliye siz buzdolabından soğuk su içiremezsiniz.
Evet, koruyucu hekimlik.
Koruyucu hekimlik çok yaygındır Çin'de. Yani öyle biz bilmeden bodoslama hüküm veriyoruz bazı ülkeler hakkında. Batı medyasının köpürtmesiyle Çin'in ekonomisine vurulabilecek en ağır darbe vuruldu şu anda.
Evet.
Peki bu niye oldu derseniz, Çinli bir üst düzey yetkili Çin'in yükselişini artık hiçbir güç durduramaz demişti.
Evet.
Bakın cümleyi tekrar edeyim. Çin'in yükselişini artık hiçbir güç durduramaz. Hani bir gemi vardı İngiltere'den Amerika'ya yolculuk yapıyordu.
Titanic miydi?
Titanic'ti. Evet. Filmi de yapmadı. Bunu artık Tanrı bile batıramaz demişlerdi de ilk seferinde buzdolabına çarpıp batmıştı. Çinlilerin bir son zamanlarda bu şekilde böyle bir güç zehirlenmesi beyanatları vardı. Bir de Doğu Türkistan'a yapmış oldukları zulümler vardı.
Evet.
Bazen de etme bulma dünyasıdır diye düşünelim.
Bir don not olarak aktarayım hocam müsaadenizle. Bir Amerikan filminden bahsediliyor. Bu filmde de bir virüsün yayıldığı ve bu virüsü ilk yayan kişinin bir Çinli kadın olduğu ve üzerinde de göğsünde de bir isimlikte korona yazdığı dikkat çekiyor. Bu çokça dolaşıyor. Bu da herhalde tesadüf olamaz değil
mi? Şimdi yine başka bir örnek vereyim. Dünyada en büyük maske imalatı yapan şirketler Amerikan şirketleri. En büyük aşı üretici şirketler Amerikan şirketleri.
Evet.
Ve bundan sonra göreceksiniz aşı ve maske satışlarında bir patlama söz konusu bütün dünyada. İşte bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bu virüse karşı dikkatli olmamız lazım, tedbirli olmamız lazım, toplu yerlerde çok fazla bulunma. Bu bizim bütün kış mevsiminde falan dikkat etmemiz gereken hassasiyetlerimiz olması lazım. Evet. Ama acaba hiç mi Amerika'da böyle virüsler falan olmuyor? Hatta adam silah beline takıyor okulda cinayet çıkarıyor 30 kişiyi birden takır takır öldürüyor ama vakayı adiyeden bir haber olarak geçiyor. Çünkü dünya medyası internet bu siyonistlerin ve evangelistlerin elinde olduğu için şu anda Çin'e karşı yürütülen ekonomik savaşında bir boyutudur diye düşünüyorum.
Bunu. Peki hocam çok aydınlatıcı oldu, teşekkür ediyoruz. Bir diğer konuyla devam edelim. İdlib meselesi hocam, Suriye meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Afrika gezisi sırasında uçakta açıklamalarda bulunmuştu. Suriye meselesinde Rusya'yı uyardı. Sözünüzde durmuyorsunuz. Yani siz eğer durmayacaksanız biz de durmayız ya da siz sözünüze durursanız biz de sözümüze sadığız şeklinde ifadeler kullandı. Çok açık bir uyarıydı. Bu arada Maratun Numan ilçesi, İdlib'in bir ilçesi Esed rejiminin eline geçti. Önemli bir ilçe olarak ifade ediliyor o bölgede. M5 karayolunun üzerinden geçtiği bir yer. Ve ne Esed rejimi sözünde duruyor bu ateşkes noktasında ne de Rusya. Nasıl değerlendirirsiniz? Nereye varır? Bir sükune sağlanamaz mı?
İşte, hadiseleri daha iyi kavramak için olaya biraz daha yukarıdan, biraz daha uzaktan baktığımızda taşlar yerine daha sağlam otur diye düşünüyorum. Türkiye ısrarla bu Soçi ve Astana mutabakatını gündeme getiriyor. Bunun tekrar canlandırılmasını istiyor haklı olarak.
Evet.
Ve bu mutabakat gereği 12 tane gözlem noktası kurulmuştu ve İdlib vilayetinin sınırları içerisinde Suriye'nin geri kalan bölgelerinden, yani Şam'dan, Halep'ten, Hama'dan, Humus'tan gelen canını kurtarmak isteyerek gelen sivil kadın, çoluk, çocuk, orada bir nüfus kitlesi yığılmış idi. Fakat aynı zamanda Nusra'nın türevi olan örgütler, yani Çeçenistan'dan gelenler var, Doğu Türkistan'dan gelen var, Avrupa'dan gelenler var ve bunları da bütün batılı ülkeler terörist olarak kabul ediyor. Türkiye'nin de terör listesinde.
Evet.
Fakat maalesef bunların büyük bir kısmı da İdlib bölgesinde sivillerin içerisine yuvalanmış durumda. Rusya ile yapılan mutabakatta Türkiye bu teröristleri etkisiz hale getireceği sözünü vermişti. Türkiye elinden geleni yaptı geçen süre içerisinde. Fakat siz düşünebiliyor musunuz? Şimdi İdlib bölgesinde normalde 1 milyon civarında insanın yaşaması gereken bir yerde 3-4 milyon insan depolanmış.
Evet.
Ve bunların içerisinde siz Şebbiha'nın elemanlarının, yani Suriye istihbaratının olmadığını, Amerikan, İngiliz, Fransız, hatta İran ve Arap ülkelerinin istihbaratlarının orada cirit atmadığını söyleyebilir misiniz?
Mümkün değil.
Veyahut da bu insanlar, yani şunu kabul edelim, İdlib bölgesinde El-Kaide, Nusra'nın türevleri ve gerek Rusya'dan, gerek Avrupa'dan, gerek değişik ülkelerden gelen silahlı terör grupları var. Rusya'da, Çin'de, Avrupa ülkelerde bu teröristleri kendi ülkelerine almak istemiyorlar ve Türkiye diyorlar ki sen bunları imha et. Yani sanki çok kolay bir şey bu. Kim sivil, kim terörist, o bölgede evet, bunu ayırt etmek de mümkün değil. İşte istihbarat örgütleri bunlara bir taraftan silah veriyorlar, bir taraftan para veriyorlar, bir taraftan istihbari bilgiler veriyorlar ve Rusya'nın o Hümeymin ve evet, Tartus'taki üstlerine arada bir saldırı düzenletiyorlar. Rusya'nın kırmızı çizgisidir. Oraya bir tane roket düştüğü zaman her tarafı yerle bir ediyor. Bu da bilinen bir gerçek ve Türkiye'ye diyor ki sen hani bunları bir şekilde
yok
edecektin. Ve bu arada eline fırsat geçmişken de Şam'dan başlayıp Halep'ten ta Irak sınırına kadar giden o M5 otoyolunu da denetim altına almak istiyor. Çünkü o otoyolu denetim altına aldığınız zaman ülkenin hem bütün doğu ve kuzey bölgesini bir şekilde kontrol etmeniz kolaylaşıyor. Şu anda ara ara kesitler halinde bu yolun bağlantıları kopmuş durumda. Mesela Şam'dan Halep'e gidemiyorsunuz
evet,
o otoyol üzerinden. Bu nedenle de Rusya hazır fırsat geçmişken de bu yol güzergahındaki sivilleri oradan kaçırmak için teamüden, yani bilerek, isteyerek hastaneler, pazar yerlerde,
okullar vesaire
başta olmak üzere adeta bir halı bombardımanı yapıyor. Ve buradan tabii ki adam bakıyor, yani komşusunun pazar yerinde öldüğünü,
evet,
bir başka başındaki eve düşen bombayla bütün ailenin yok olduğunu görünce can havliyle 20 kilometre, 30 kilometre batıya, Türkiye sınırına doğru geliyor. Hı-hı. Ve orada bir yığılma her geçen yıl artıyor.
Evet.
Fakat bu Türkiye'nin meselesi değil, bu dünyanın bir meselesidir. Ve Türkiye'nin sınıra sıfır olarak gelen bu ülkeleri Türkiye'ye almadan direkt Avrupa'ya ve dünyanın başka ülkelerine bunları gönderme kartını açtığı zaman işte onlar o zaman
evet,
derdine yansın.
Etekleri
çünkü
tutuşuyor.
Türkiye artık 3,5-4 milyon mülteciye
evet,
ev sahipliği yapıyor. Bunu daha üzerine kaldırması
tam
mümkün
da bu
değil.
Noktada Suriye'de etkisizleştirilen ABD'den bir açıklama var. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey, İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti. Bu uluslararası bir kriz yaratır diyor.
Evet.
Bunu da ekleyelim ve
yani kesinlikle şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Yani gerek Türkiye içerisinde, gerek Türkiye dışındaki kamuoyu. Türkiye İdlib'den yeni bir mülteci dalgasını kendi ülkesine kabul etmez, edemez. Buna ne ekonomisi ne de iç demografik durumu müsaade eder. Dolayısıyla evet, Türkiye ancak burada bir transit olarak onu direkt Avrupa'ya
evet,
gönderme yolunda bir transit ülke olur. Bu da onların problemidir. Yani çünkü istihbarat elemanlarıyla, silah fabrikalarıyla gidip o insanları silahlandırıp birbirine düşürüp yerinden yurdundan ederseniz bir gün gelir bu sizi bir şekilde bulur.
Evet. Bir başka konuya geçiyoruz hocam. Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir Yunan vekil, ırkçı bir vekil Türk bayrağını kürsüde yırttı. Buna Türkiye'den çok yüksek sert tepkiler geldi. Bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen soruşturma başlattı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı eylemin kınandığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu soruşturma başlattı. Bu vekilin hadsizliğini nasıl değerlendirmek gerekir? Yunanistan'la zaman zaman sözlü sataşmalar vesaire oluyor ama böylesine çirkin ve basit bir saldırı da
bu
evet.
Bir dengesiz ırkçı bir manyağın münferit bir eylemi
olarak mı bakacağız?
Olarak düşünülebilir yani. Hı-hı. Öyle de olabilir. Hı-hı. Fakat daha muhtemeli ikinci şıktır. Şöyle düşünelim. Türkiye son birkaç yıldır bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fırat Kalkanı harekatıyla başlatılan süreçte artık kendi ülkesine yönelik tehditleri kaynağında yok etme politikası ki Amerika'nın bu 2001 Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırılardan sonra dünyaya ilan ettiği bir doktrindir bu. Yani tehdidi bulunduğu mecrasında yok etme
evet.
politikası. Türkiye'de dedi artık ben DAEŞ tehdidi varmış, PKK tehdidi varmış vesaire. Bunu artık ülkeme gelmeden Kandil'de ise Kandil'de, Suriye'de ise Suriye'de bunu yok edeceğim dedi ve bunu uygulamaya başladı. Ancak Türkiye'nin siyasi bir gücü vardır. Dünya genelinde bunu kabul edelim. Kültürel gücü yani Endonezya'dan Fas'a kadar çok büyük bir kültürel gücü vardır Türkiye'nin ve askeri gücü vardır.
Evet.
Fakat bütün bu güçlerin yanı sıra ekonomik olarak Türkiye güçlü değil. Yani Türkiye ancak kendi yağıyla kavrulabilen krizlere karşı fazla direnci olmayan yani Amerika gibi düğmeye basınca para basan ve karşılıklı dolar basma yetkisi olan bir ülke değil Türkiye. İşte bir taraftan siz Suriye'de mücadele ediyorsunuz.
Evet.
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı. Bir taraftan Pençe Operasyonu'yla Kuzey Irak'ta
evet.
mücadele ediyorsunuz. Bir tarafta içerideki hainlerle mücadele ediyorsunuz PKK'yla vesaire. Doğu Akdeniz'de, Libya'da şu anda Hafter'le mücadele ediyorsunuz. Ve birileri bu fanatik manyağı bu bayrak krizini yaptırıp Yunanlılarla da bizi birbirimize evet. düşürüp yeni bir cephe açıp Türkiye'nin ekonomik olarak bunca alanda mücadele edemeyeceğini bildikleri için Türkiye'nin gücünü dağıtma ve etkisizleştirme politikası olabilir. Bu yönüyle bakmakta da fayda var. Hı hı. Yoksa öyle bir fanatiğin bayrak açması değil. Yani Libya, Irak, Suriye'nin yanı sıra bir de Yunanistan'la bizi kapıştırma politikasıdır diye evet. düşünülebilir. Buna göre de tedbir almak gerekir.
Yunanistan'ı aratmayan bir başka ülke var hocam. Fransa. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da çeşitli skandal açıklamaları vardı bu hafta. Birincisi Libya konusunda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tutmadığını ifade etti. Bir başka açıklama da daha önce Sarkozy döneminde bir yasa vardı. Ermeni soykırımını inkar edenlere para cezası şeklinde bunun tekrar hayata geçirilmesi konusunda Macron'un ifadeleri var. Neler söylersiniz?
Şöyle söyleyelim. Fransa, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve Sahra Altı Afrika coğrafyasında eski sömürge bölgelerinde gücünü, etkinliğini her geçen yıl kaybediyor.
Evet.
Ve bu alanı Amerika, Çin gibi büyük ülkeler dolduruyor. Ve Türkiye'de son yıllarda bu coğrafyalarda etkili olmaya başladı. Mesela Hafter'in yanında Fransa duruyorsa, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında Libya'da Türkiye duruyor. Yani evet. Türkiye ile Fransa bu saydığım coğrafyaların hepsinde ekonomik olarak karşı karşıya olduğu için Fransa işte Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e diş geçiremeyeceğini, söz dinletemeyeceğini bildiği için herhalde Türkiye'yi kendi dişine göre görüyor. İki de bir böyle patavatsız, pervasız, ipe sapa gelmeyen açıklamalarda bulunuyor. Macron da zaten kerametini kendinden menkul karikatür bir lider yani. Dikkate evet. almaya bile değmez bence.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Daha konuşacak birkaç konu daha vardı ama vaktimizin sonuna geldik maalesef. Peki bu hafta. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya medeniyet coğrafyamızda yeni konu başlıklarıyla tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun.